Taşıdığınız umut sizlere sevinç versin. Çektiğiniz acıda katlanış gösterin. Dualarınızı bağlılıkla sürdürün. İhtiyaç içinde olan kutsal yaşamlılara yardım elini uzatın. Konuksever olmayı amaç edinin. Sizlere zulmedenler için iyilik dileyin. Evet, iyilik dileyin, lanet etmeyin diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubunun 12. bölüm 12-14 ayetler arasında. Bu ayetlerin yorumuna önce değinmiştim ama yine de birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin diyor. Yani yaşamda gereksinim duyulan şeylerin ihtiyacı olan imanlılarla paylaşması anlamına gelir. Konuksever olun demek bu alanda aktif olmak anlamına gelir. İmanlılar topluluğunda gözetici aranan özelliklerden biri konuksever olmasıydı. Misafirperverlik harika bir erdemdir ve Mesih imanlısı özellikle misafirperver olmalıdır. Çünkü Tanrı sözünde bu özellik vurgulanmaktadır. Size zulmedenler için iyilik dileyin sözü imanlılar için gereksiz bir buyruk gibi gözükür. Bir imanlının başka bir imanlıya zulüm etmesi zaten mümkün değil. Yoksa eder mi? Sizin orada var mı böyle bir şey? Ya da bulunduğunuz çevrede? Bunun olmaması gerekir. Size tekme atmakta olan birine iyilik dilemek zordur. Ama bizlerin lanetlemeyip iyilik dilememiz gerektiğini söylüyor Tanrı'nın sözü. İnsanın insana yaptığı kötülüğün, haksızlığın ve adaletsizliğin haddi hesabı yok. İnsanlar birbirlerini yiyorlar dünyamızda. Oysa Tanrı insanı böyle yaratmadı ama günah insanı böylesine yozlaştırdı. Tanrımıza şükürler olsun ki o bu günahın gücünü kırdı ve kendisine gelenleri günahın köleliğinden kurtardı ve onları cennet vatandaşı yaptı. Ve İsa Mesih'e iman eden bir insan her zaman bir cennet vatandaşı olduğunun bilincinde olarak yaşamalı, davranmalı, konuşmalı ve düşünmelidir. Mesih imanları arasında ilk şehit edilen Stefanos adında biri vardır. Kendisini Yahudiler taşladılar ve o taşlar altında can verirken bakın ne dedi? Ya Rab, bu günahı onlara sayma, onları bağışladı. Böyle bir duayı ancak Mesih imanlısı yapabilir. İsa Mesih öğrencilerine size derim ki düşmanlarınızı sevin, size baskı yapanlar için dua edin dedi. İsa'dan 1000 yıl önce yaşayan Davut peygamber Mezmur 37'de şöyle demişti. Kötülükten uzak dur, iyilik yap, sonsuz boyunca kalırsın. Aynı buyruk bir Petrus mektubunda da belirtilir. Kötülüğe kötülükle, yergiyi yergiyle ödemeyin. Tersine kutluluk dileyin çünkü kutluluk mirasını almak için çağrıldınız. O hiç günah işlemedi yani Rab ağzından aldatıcı bir laf çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi diyor. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Dostum gerçek bir Mesih imanlısı hayatında kine, nefrete, öç almaya yer vermez, vermemeliydi. Yeniden doğan, varlığında kutsal ruhu taşıyan Mesih bağlısı ancak Mesih gibi davranabilir, davranmalıdır. Sevinenlerle birlikte siz de sevinin diyor Romalılar 12. bölümün 15-16. ayetleri. Ağlayanlarla birlikte siz de ağlayın. Birbirinize karşı aynı düşüncede olun, kurumlanmayın. Tersine alçak gönüllülerle birlikte olun. Bilgiçlik taslamayın. İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin yüreğine kutsal ruh gelip orada konut kurar. Yüreğinde kutsal ruh barındıran imanlı ne zaman sevinç duyacağını ve ne zaman ağlayacağını bilir. Elçi Paulus da tam bunu söylüyor. Mesih bağlısı bencil tutkulardan özgürdür. Sadece kendi durumuna sevinmez. Kendi acısını ağlamaz. Başkasının sevincini kendi sevinci. Başkasının acısını kendi acısı yapar. Zekeriya, Elizabeth'in kocasıydı. Kadının çocuğu olmuyordu. Bir gün tapınakta melek Cebrail Zekeriya'ya görünerek bir çocuğunun olacağını müjdeledi. Tanrı'nın vaadi uyarınca kadın gebe kaldı, Yahya'yı doğurdu. Sevinçleri coşkundu. Komşularıyla akrabalar Rabbin kadına nedenle acıdığını duyunca onunla birlikte sevindiler diye okuyoruz Luka 1.58'de. Başkalarının sevincine ya da acısına katılanlar çok ama bu katkı duygusal bir açıklamaysa, duygusal bir yaklaşım ise etkisi pek olmaz. Öte yandan Tanrı'dan gelen, Tanrı'dan kaynaklanan sevinç ya da acıyla başkasına yaklaşanın sağladığı destek büyüktür. İmanlılar topluluğu tek bedendir. Başkasının sevinci senin sevincin, acısı senin acın, seninki de onun olmalı. İçinizden hiç kimse kendisi için yaşamaz, kendisi için ölmez diye okumuştuk 14.7'de. Bu ilkeyi öneme alan her tür bencillik, kendi kabuğuna çekilmişlik saplantısından özgür kılınır, insan kardeşe karşı Mesih'in ilgisiyle donatılır. Paulus 16. ayette birbirinize karşı aynı düşüncede olun diyor. 15.15'te de buna benzer bir söz söylemişti. Paulus bu gerçeği başka yerlerde de belirtir. Aynı düşüncede olun, barış içerisinde yaşayın. Bunu 2. Korintoslar 13.11'de görüyoruz. Düşünce birliğiyle davranarak sevincimi doluluğa erdirin diyor Filipililer 2. bölüm 2'de ve 4.2'de. Aynı sevgiyi paylaşın, akıllarınız uyumda, düşünceniz tek doğrultuda olsun. Bu ayetlere dikkatle baktıktan sonra Efesoslar 4.3'te belirtilen buyruğu anlayalım. Ne diyor orada? Ruhun sağladığı birliği diyor. Şu bölünmüş, ayrılmış, birbirine girmiş insanlık toplumunda bağış bağında korunabilecek birlikten söz etmeye kalkan böyle parlak bir aşamanın sadece kutsal ruh tarafından sağlanabildiğini ve sürdürüldüğünü anlamalıdır. İnanlılar topluluğunda eşit düşünceyi kutsal ruh esinler. Kutsal ruhla ilişkisi olan, Tanrı sözündeki ilkelerden ayrılmayan, çeşitli konulara ilişkin dua edenler barış bağını sürdürürler. Tabi kutsal ruh her zaman Tanrı sözüyle birlikte gider. Biz Tanrı sözünü okuduğumuzda, o sözü ciddiye aldığımızda, o sözün ilkelerini hayatımıza aldığımızda kutsal ruh onu bizim hayatımızda canlı bir duruma getirir. İşlerliğe koyar. Önemsiz konularda görüş ayrılığı olsa bile sevgi bağı bunların büyümesini, sorun çıkarmasını önler. Kutsal sözün öğretisiyle uyumda olmayan yorum ve düşüncelere imanlı kesin, açık ve net olarak bunun yanlış olduğunu da söylemeli. Yani kutsal sözün öğretisine ters düşen şeylere. Sağlıklı öğretiyi vurgulamalıdır ve yanlışa yanlış demesini bilmelidir imanlı. Ama bunu yaparken elbette kinle, nefretle yapmaz, yapmamalı. Yüreğine öç alma, kin gütme, fesatını sokmamalı. Bu gerçek genişletiliyor. Paulus kurumlanmayın diyor. Sakın böbürlenme demişti 11. bölümün 20. ayetinde. Bu yüksek düşünceli olmayan diye çevrilse daha uygun olurdu. Birbirinize karşı eşit düşüncede olun dendikten sonra bunu söylemesi doğaldır. Yüksek düşünceli olanlar her yerde, her tarafta bol. Kişi kendini başkalarından daha üstün görür. Siyasette, sanatta, sporda, eğitimde ve daha ne varsa birçok kişi kendine ilişkin yüksek düşünceler besler. Hatta imanlılar topluluğunda bile ben ondan daha fazla, daha iyi vaaz ederim düşüncesi sanımca birçok imanlının büyük problemidir. Bu kıskançlık, çekememezlik hatta başkalarını karalamak olayını doğurur değerli dostum. Şimdiye kadar söylediklerimi özetleyeyim. Paulus, daha doğrusu Tanrı ağzıyla Paulus, sevinenlerle sevinin diyor. Dünyanın söylediği gülün ve dünya sizinle birlikte gülecektir. Ağlayın ve yalnız ağlayacaksınızdır. Ama bu imanlı için geçerli değildir. Diğer imanlıların sevinçleri ve üzüntülerine girmemiz gerekmektedir. Ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun demek, tam olarak aynı şeyleri düşünmek demek değildir. Ama Mesih'in düşüncelerine sahip olmamız gerekir. İmanlıların diğer imanlıların yaşamlarına duygusal olarak girmeleri gerekir. Gerçek Hristiyanları bu kadar harika yapan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Sonra ne demişti? Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Dostum, mütevazi insanlar ve mütevazi şeylerle, yani alçak gönüllü şeylerle özdeşleşmekten korkmayalım. Pavlos Filipililere Mesih ise de olan düşünce sizde de olsun demişti. Mesih'in ne tür bir düşüncesi vardır? Alçak gönüllü bir düşüncesi vardı. Bilgiçlik taslamayın. Yani kendi gözünüzde bilge olmayı bırakın. Kendi kendinizi beğenmeyi bırakın. Bu epey kuvvetli bir emirdir. Günümüzde birçok imanlı kendilerinin ruhsal devler olduğunu düşünmektedir. Ama öyle değillerdir. Tanrı'dan gelen bilgelikle dolu bir adam olan Süleyman çok ilginç bir söz söylemişti. Kendini bilge gören birini tanıyor musun? Akılsız bile ondan daha umut vericidir diyor. Ben böyle bir şey söylemeye cesaret edemem ama Süleyman söylemişti. Daha doğrusu Tanrı'nın sözü söyler. Sizler ve ben imanlı olmayan kişilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Onlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? İşte Rabbin sözü bize bunun nasıl olması gerektiğini belirtiyor. Romalılar 12:17-18'de size kötülük edene kötülükle karşılık vermeyin diyor. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya çalışın. Herkesle barış içerisinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Eski antlaşmanın ruhsal yasası İsa'nın yinelediği şu kuralı belirtmişti. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Ama İsa bu kuralı şöyle genişletti, derinleştirdi. Komşunu seveceksin, düşmanına kin besleyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size derim ki düşmanlarınızı da sevin ve size baskı yapanlar, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Ruhsal yasa insan kardeşine, komşuna sevgi göstermen gerektiğini belirtir. İnsanlar ve özellikle de din adamları sevgiye yaraşır buldukları insanları severler. Diğerlerini, diğer insanları aşağı bile görürler. Ama İsa Mesih'ten gelen çağrı sadece sevilebilenleri sevmek değil, kötülük yapana aynı karşılıkla tepki göstermemek, tam tersine iyilik etmek gerektiğini söylüyor. Ruhsal yasa düşmana sevgiyle davran emrini verdi. İsa bu kuralı şöyle genişletti. Size baskı yapanlar için dua edin. Baskı yapanları sevebilmenin kısa yolu onların esenliği için dua etmektir. Onların barışı için dua etmektir. Mesih bunları barışçı olarak adlandırıyor. Ama bu tutumu takınabilmek ancak Tanrı çocuğu olmakla mümkündür. Yeniden doğuş, kin ve düşmanlık duygularıyla yönetileni, düşman için dua edebilen insana dönüştüren Tanrı eylemidir. Paulus 17. ayette herkesin gözünde iyi olanı yapmaya gayret et ya da yapmaya çalış bunu düşün dedi. Yani herkesin gözünde iyi diye nitelendirilen davranışı düşün. Tüm eylemlerimiz düşüncede oluşur değil mi? Oradan doğar. Daha sonra düşüncelerimizin bazıları sağlıklı, beğenilir türden, kimisi de kötü, çirkin, utandırıcı, pişmanlık oluşturucu türden eyleme konur. İkinci ayette aklınızın yenilenmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun şeklinde öğüt verdi bizlere. Doğal insanın aklı onun tutkularına boyun eğer. Sonunda ise eylem günaha dönüşür. Yani akılda oluşan düşünceler, kötü düşünceler günaha dönüşür. Bunu Yakup şöyle dile getirir. Ne var ki? Herkes kendi tutkusunun ayartması ve kandırması sonucu denenmeye uğrar. Bunun ardından da tutku gebe kalır ve günahı oluşturur. Günahın olgunlaşması ise ölümü doğurur. İman konusuna şöyle bakılır. Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi başına ölüdür. Herkesin gözünde iyi olanı düşünmek ve düşünceyi eyleme dönüştürmek her zaman beğeni ve övgü getirir. Kötülüğe karşılık kötülük etme. Bunun başka bir anlamı da imanlının dünyanın elinden kötülük görmeyi bekleyebileceğidir. Ancak onlara aynı şekilde cevap vermemeliyiz. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mesih'in davasına dürüstlükten uzak bir Hristiyan kadar zarar verebilecek başka hiçbir şey yoktur. İmanlı olmayan biri sizin öğretinizle ilgilenmez. Sizin doğru söyleyip söylemediğinizi bilmek ister. Yani söylediğiniz söz hayatınızla kanıtlanıyor mu? Güvenilir biri misiniz? Dürüst bir vatandaş mısınız? Söylediğiniz sözlerle, belirttiğim gibi, hayatınız birbirine uyuyor mu? Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat etmek, sokağa çıkıp broşür dağıtmaktan çok daha iyi bir şeydir dostum. Buna bir örnek vermek istiyorum. Adamın biri sıradan bir vatandaşa bir broşür vermiş. Adam bu ne diye sormuş. O da bir broşür ve bunu okumanı istiyorum demiş. Bu adam, ben okuma yazma bilmiyorum ama burada durup senin hayatını seyredebilirim demiş. Bu çok doğru bir sözdür. Dünya dağıttığınız değil, hayatınızla yarattığınız broşürleri görmek istemektedir. Beni yanlış anlamayın. Tanrı'nın sözüyle ilgili broşürler dağıtmak önemlidir. Bunu yapmalıyız, yapıyoruz da. Ama broşür dağıtırken onları destekleyecek bir yaşam sürmeniz gereklidir. Mümkünse elinizden geldiğince bütün insanlarla barış içerisinde yaşayın diyor. Bu ayeti ben şahsen çok seviyorum. Çünkü geçinemediğimiz insanlar vardır. Kendileriyle geçinmemize izin vermezler. Tek başına yaşayan Harkule'de bir Hristiyan bir kadıncağız vardı. Bir gün bana telefon edip anlaşamadığı komşusundan söz etti ve bir gün gelip komşusuyla konuşup konuşmayacağımı sordu. Pek istekli değildim ama sonunda oraya gittim. Kadın Hristiyan olduğu halde yalnız başına yaşadığından kendisinin de zor biri olabileceğini düşünüyordum. Gidip o komşuyla konuştum. Komşu bu kadın hakkında düşündüklerinin yanı sıra benim hakkımda da neler düşündüğünü gayet açık bir şekilde dile getirdi. Sonra bu imanlı kadına gidip bak onunla anlaşamadığından ötürü artık endişelenmene gerek yok dedim. O kadınla kimse anlaşamaz. Kutsal kitap elinizden geldiğincedir. Onunla anlaşmanız gerektiğini söylemez. Elinden geleni yap dedim. Özellikle de dostum, herhangi bir durum, kişi bizim ile Tanrı arasına bir engel oluşturmamalı. Yani tamam bir insanla anlaşmayabiliriz ama yüreğimizde o insana karşı bir acılık kökü olmamalı. Her insan için dua edebilmeliyiz. Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almayın diyor Pavlus. Bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın öcünüzü. Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır. Rab öç alma hakkı benimdir. Karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa ona içecek ver. Çünkü bunu yapmakla onun başı üstüne kızgın korlar yığmış olursun. Romalılar 12, 19-20 ayetler. Tanrı'nın sözünde bulabileceğimiz en büyük ilkelerden biridir bu. Buna karşın bir Tanrı çocuğunun yapabileceği en zor şeydir. Birisi bir yanağınıza vurduğunda diğer yanağı çevirmek zordur. Ben bir yanağına vurulan ve ayağa kalkıp diğer yanağını çeviren İrlandalı gibiyimdir. İmanlı İrlandalı'ya adam bir tokat atmış. İrlandalı imanlı öteki yanağını uzatmış. Bu kez de adam öyle bir yumruk atar ki İrlandalı adam yere düşer. Bunun üzerine İrlandalı ayağa kalkıp, bu iri yarı olan İrlandalı, öbürünü eşek sudan gelinceye kadar dövmüş. Birisi ona neden böyle yaptın? Öbür yanağını çevirmiştin, neden işi orada bırakmadın diye sormuş. Kutsal kitap öbür yanağını çevir der ve benim çevrilecek sadece bir tane yanağım var. Rab bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söylemedi. Bu yüzden de ben de kalkıp ne yapmam gerektiğini yaptım der. Bu işin şaka yanı değerli dostum. Ama yine de çoğumuz bunu yaparız değil mi? Karşılık olarak ona vurmamakta zorlanırız. Ama durumu kendi ellerimizi alıp elimizden geldiği kadar kuvvetli vurarak durumu halletmeye çalıştığımız anda durumu Tanrı'nın yönetiminden almışızdır ve artık imanla yaşamıyoruz demektir. Tanrı bize, sen benimle imanla yürü ve işi benim halletmeme izin ver çünkü ben adil bir şekilde halledeceğim. Eğer bu kişi sana zarar verdiyse onun icabına ben bakacağım der. Siz ve ben değerli dostum, bu konuları Rab'be teslim edebiliriz ve zaten de bunu yapmalıyız. Ben size ne yapmanız gerektiğini söyleyebilirim ama aynı şeyi kendim yapmakta çok zorlandığımı itiraf etmek zorundayım. Ama durumu Rab'be teslim ettiğim bir iki kere olmuştu. Ve Rab'bin işi ne kadar iyi hallettiğini şaşırmıştım. Rab benden çok daha iyisini yapar. Evet, Elçi Pavlos Leviller 19-18 ile yasanın tekrarı 32-35'ten bir alıntı yapar. Rab ölç alma hakkı benimdir, karşılığını ben vereceğim emrediyor. Tanrı belirli yetkileri kendine saklar kardeşim. Onları hiçbir yaratıkla paylaşmaz. Ölç alma hakkının da kendisine bağlı olduğunu kesinlikle vurgular Tanrı. Ölç alan herkes Tanrı'nın bu öz yetkisini çalmaya kalkan Tanrı'nın hakkına el uzatma günahı işler. Ölç senin değildir. Ölç almak Tanrı'nındır. Kutsal Tanrı günahlı insanın başka bir günahlıya karşı ölç almasını kesinlikle yasaklıyor. Dostum size atasözü olacak bir cümle söyleyeyim. Sevgi Mesih inancında ön söz ve son sözdür. Anladınız mı? Sevgi Mesih inancında ön söz ve son sözdür. Romalılar 12:20'de düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa ona içecek ver. Çünkü bunu yapmakla onun başı üstüne kızgın korlar yığmış olursun. Eski Mısır'da töresel bir uygulama varmış. Suçunu kabul eden başının üstünde bir tepsi ateş korları taşıyarak durumunu herkese açıklarmış. Tabii ki bu gösteride hiçbir arıtma, temizleme yeteneği yoktu. Sadece törensel bir sergilemeydi. Buna karşı düşmanına sevgi gösteren imanlı onun başı üstüne suçluluk ateşi yağar. Belki de onu günahından dönmeye isteklendirir, vesile olur. Tıpkı Mesih'in buyurduğu gibi kötü kişiye karşı direnme, tam tersine sağ yanağına kim vurarsa ona öbürünü de çevir. Yeşaya peygamber çok önceden Mesih'in çekeceği işkencelere ilişkin şöyle dedi. Bana vuranlara sırtımı, saçımı yolanlara yanaklarımı verdim. Yüzümü utançtan ve tükürükten gizlemedim. Mesih kötülüğü iyilikle yendi ve tüm tarih boyunca da iyilik örneğini verdi. Yıllar önce hizmet ettiğim toplulukta ara sıra karşılaştığım, ara sıra gördüğüm, ara sıra toplumumuza gelen gıcık bir adam vardı. Bu adamın bana da büyük bir zararı oldu. Bir keresinde beni öylesine kızdırdı ki, onun ağzını burnunu kırmak istedim. Gençtim, yapabilirdim. Güçlüydüm. Ama kutsal kitaptaki bu parçayı hatırladım. Rab'a gidip, Rab ona iyi bir zopa atmak istiyorum ve bunu yapabilirim de ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü sen buna izin vermiyorsun. Ben onu sana teslim ediyorum. Gereğini senin yapmanı bekliyorum diye dua ettim. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bir gün o adamı yine gördüm. Hayatımda o adam kadar mutsuz birinin yüzüne bakmamıştım. Gerçekten de yüzü sıkıntılarla doluydu. Rab onu gerçekten terbiye etmekte ve gerekli disiplini vermekte. O adamın yüzüne baktığımda emin olun içimden onun için üzüldüm. Bana kötülük eden herkesi Rab'be teslim ettiğimi söylemek isterdim ama bazen düşüncelerimde onu bunu pataklarım. O zaman da yüreğimde o esenliği kaçırırım. Yeniden Rab'be gidip durumu Rab'bin ellerine teslim ediyorum. Kötülüğe yenilme ama sen kötülüğü iyilikle yen diyor Elçi Pavlos Romalılar 12 ayet 21'de. Yani kötülüğün seni yenmesine son ver. Sen kötülüğü iyi yollarla yen. İmanlı şeytansal sistem tarafından yönetilen bu kötü dünyada yaşarken onunla savaşamaz. Dostum, eğer bu şeytansal sistemle savaşmaya kalkarsanız, o sizi kırbaçlar. Dünyanın nefret ve öç taktiklerini kendinize mal edemezsiniz. Eğer bunu yaparsanız, başarısızlığa uğrayacağınız kesindir. Kötülüğü iyilikle yen. Kardeşim, Tanrı imanlıya kutsal ruhun bir ürünü olan sevdiği, iyiliği vermiştir. İmanlının ruhta yürümesi gerekir. Paulus Galatyalılar 5:6'da şöyle diyor, şunu diyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Paulus sözlerine şöyle devam eder. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim.